10. Kuşun Arzı. Ölüm Hakkında. Bir başka kuş Hüdhüd'e şöyle dedi: "Ölümden korkuyorum. Orası çok uzak bir vadi. Benimse hiçbir azığım yok. Kalbimde öyle bir ölüm korkusu var ki daha ilk menzilde ben son nefesimi veririm. Kudretli bir hükümdar bile olsam ecel gelince perperişan can vereceğim. Çünkü ölüm kılıcının darbesine maruz kalanın kılıcı da kırılır, kanadı da. Onca kudretin olsa da sonuçta kılıçsız, elin kolun parçalanmış halde bu dünyadan koparılıp götürülmen gerekecek. Ne acı." Hüdhüd'ün cevabı: "Ey zayıf ve aciz! Sen içinde biraz ilik bulunan birkaç kemikten ibaret basit bir iskeletsin zaten. Bu halde daha ne kadar kalacaksın ki sen? Ömrün ister uzun olsun, ister kısa, alıp verilen sadece birkaç nefestir senin ömür dediğin. Bunu bilmez misin? Bilirken hayata bunca sarılman da niye? Bilmez misin ki doğan ölür, toprağa geri döner ve sahip olduklarını yele verir? Seni ölmen için besleyip büyüttüler. Gitmen için getirdiler. Gök kubbe tersine çevrilmiş bir leğendir. Her akşam gün batımında kıpkızıl kanla dolar. Güneşse elinde kılıç döne döne o leğendeki kelleleri uçurur. Sen ister temiz ol, ister murdar, yeryüzünde görülen bir damla sudan ibaretsin. Dertten başka bir şey olmayan o bir damla su, hiç okyanusla savaşa tutuşabilir mi? Bütün bir hayat boyu cihana hükmetsen bile, sonunda yana yakıla ruhunu teslim edeceksin." Kaknus, Musikar. Kaknus, Hindistan'da yaşayan göz alıcı, harikulade bir kuştur. Ney gibi? Çok sert, çok uzun ve yakışıklı, yüz kadar deliği bulunan bir gagası vardır. Dişisi yoktur ve tek başına yaşar. Her delikten apayrı bir ezgi çıkarır ve her ezgide de özel bir sır gizlidir. Deliklerinin birinden o hüzünlü ve elemli sesi çıkardığında kuşlar da balıklar da büyük bir heyecan dalgasıyla sarsılır, bütün kuşlar sus pus olur ve o namenin güzelliği yüzünden hepsi de ürperir, kendilerinden geçerler. Zaten bir bilginin bu kuşla dost ve sırdaş olup musiki sanatını onun ezgilerinden hareketle ortaya koyduğu rivayet edilir. Kaknus yaklaşık 1000 yıl yaşar ve öleceği anı tamı tamına bilir. Hayattan ayrılış vakti geldiğinde demet demet çalı çırpı yağar. Kendisini bu yakacağın ortasına bırakarak feryadü figana başlar. Sonra da gagasının her deliğinden yayılan, saf ruhunun derinliklerinden gelen acı acı ağıtlar yakar. Ölülerin ardından ağlayan o ağlayıcılar gibi gagasının her bir deliğinden yürek yakan ayrı bir name çıkar. Ölümün elemiyle yükselen bu feryat ve figan sırasında korkudan bir yaprak gibi titrer. Kopardığı vaveyladan ötürü bütün kuşlar ve attığı acı çığlıklardan dolayı da bütün yırtıcılar onu görmek için yanına koşar ve o hale şahit olunca hepsi de gönüllerinden dünyayı tamamen silip atar. Kaknus'un içine düştüğü çaresizliğin acısıyla içleri yanan çok sayıda canlı dayanamaz, can verir. İnleyişlerinden hepsi de şaşkına döner ve birçoğunun dermanı kesilip baygın halde yere düşer. Kanının aktığı ve sızlanmalarının yürek yaktığı o gün pek yaman bir gündür. Derken tek nefeslik canı kaldığında kanatlarını öyle bir çırpar ki ön ve arka tüylerinden bir kıvılcım çakar ve alevler bütün vücudunu sarar. O kıvılcım çalı çırpıyı da tutuşturur. Yığdığı o yakacak önce yavaş, sonra hızlı yanmaya başlar. Çok geçmeden kaknus da, odunlar da kor haline gelir. Korlar küle döner. Tek bir köz dahi kalmayınca da o küllerin arasından yeni bir kaknus doğar. Bu yavru kaknus ancak ateş odunu tamamen yakıp kül ettikten sonra ortaya çıkar. Var mıdır bu dünyada hiç böyle biri? Ölsün de yeniden doğsun ya da doğursun. Kaknus kadar uzun bir ömür sana da bahşedilse bile, bin bir meşakkatli hayattan sonra yine de ölürsün. Baksana, perişan kaknus bin sene boyunca yüzlerce kez ağlar kendi haline, talihine. Dert ve ıstırap içinde yıllar ve yıllarca çileler çekip eşsiz ve çocuksuz, yapayalnız bir hayat sürer. Yedi göğün altında ne bir bağı vardır ne bağlantısı. Eş veya çocuk yükü nedir bilmez. Sonunda ölüm gelip çatar ve ecel onun külünü yele savurur. Öyleyse hangi hileye ve çareye başvurursa vursun, bilesin ki hiç kimse ölümden yakasını kurtaramaz. Şu cihanda ecelden kimse kaçıp kurtulamaz. Ne gariptir ki kimse de ölüme hazırlık yapmaz. Ölüm ne kadar amansız ve insafsız olursa olsun, ona gönül rızasıyla boyun eğmesini bilmek gerek. Hayatta nice çileler çeker, dayanılmaz yükleri yükleniriz. Ama en çetini ölmektir, ölmek. Ölüm acısı. Bir evlat babasının tabutu önünde ağlıyor ve şöyle diyordu. Ah babacığım, ben hayatımda hiç bugünkü kadar kara ve acı bir gün görmedim. Bunu duyan bir derviş çocuğa şöyle dedi. Evladım, asıl senin baban bugünden daha kara bir gün görmedi ve bundan daha büyük bir acıyı hiç tatmadı. Gerçekten de babasının başına gelen, eşsiz ve benzersiz o acının yanında oğlunun acısı hiç mesabesinde kalır. Ey bu dünyaya her şeyden yoksun gelen sen! Başın toprakla örtülecek. Avucunda da sadece yel kalacak. Devletin başına geçip otursan bile bu dünyadan yine de avucundaki o yelle gideceksin sen. Neyzen. Bir neyzen ölmek üzereydi. Birisi kendisine sordu. Ey sırrın ta kendisi olan, şu son anında nasıl hissediyorsun kendini? Cevap verdi. Halimi dillendiremem. Hayatım boyunca hep yel üfürdüm, yele bindim. Şimdi ise dönüp toprağa gidiyorum. Hepsi bu. Ölümle yüzleşmekten başka ölüme yoktur ki çare. Sadece sararan yapraklar bilir ağlayıp sızlayarak düşmeyi. Hepimiz ölmek için doğarız. Hayatımız böyle devam etmeyecek. Ama bizler hayata öyle bağlanmışız ki. Yüzüğünün taşıyla dünyaya hükmeden adam çoktan yerin altına girdi. Toz toprak oldu. Göğü mızrağıyla delmek isteyen de çarçabuk yer altında un ufak oldu. Hepsi de toprağın altında uyuyorlar. Hayır, ne uyuması? Acıyla kıvranıyorlar. Ölüm yolunun ne çetin bir yol olduğunu görsene. Kabir o yolda daha ilk duraktır. Ölümün acısını eğer bir bilsen, canın, o tatlı canın alt üst olur. Hazreti İsa ve su testisi. Hazreti İsa bir gün berrak bir dereden su içti. Tadı gül şerbetinden daha hoştu. Biri testisini o dereden doldurup gitti. Derken Hazreti İsa o adamın yanına vardı ve testisinden bir yudum aldı. Bu sefer testinin suyu acıydı. Şaşırıp kaldı. Hak Teâlâ'ya seslendi. "Ya Rabbi," dedi. "Derenin suyu ile testinin suyu aynı su. Nedir bunun sırrı? Neden testinin suyu bu kadar acı ve diğeri baldan daha tatlı?" Testi Hazreti İsa'nın karşısında dile gelip şöyle dedi. "Ey İsa, ben çok yaşlı bir adamım ve bu 9 kubbeli göğün altında binlerce defa kah çömlek olmuşum, kah testi, kah ibrik. Beni daha binlerce yeni şekle soksalar bile ölümün o acısını hep içimde taşıyacağım. İşte o ölüm acısından ötürü ben her zaman böyleyim. O yüzden de suyum hep acı olacak. Ey zavallı gafil! Bu testinin sırrına kulak ver de gaflete düşüp kendini o testinin haline döndürme. Sen kendini kaybetmişsin, kendini ey sırlar arayan! Canın senden ayrılmadan kendini bulup keşfetmeye bak. Hayattayken bilmezsen sen kendini, öldüğünde benliğinin sırrını nereden bilebileceksin? Hayattayken bilincinde değilsen kendinin, öldüğünde geride hiç izin mi kalır senin? Hayattayken gafildin, öldün. Bak yitip gittin. Adam olarak getirildin sen dünyaya. Ama adam olmasını bilemedin. O dervişin gözleri yüz binlerce perdeyle perdeli. Nasıl bulabilsin o kendi kendini? Sokrat'ın ölümü. Sokrat'ın son anlarında talebelerinden biri sordu. "Üstadım, sizi yıkayıp kefenleyip tabuta koyduktan sonra nereye defnedelim?" Cevap verdi. "Evlat, eğer beni bulabilirsen dilediğin yere göm. Hiç fark etmez. Hayatım boyunca ben kendimi bir türlü bulamadım. Öldüğümde sen beni nasıl bulabileceksin ki? Öyle bir hayat sürdüm ki şu öte aleme geçiş anında nefsim hakkında hiçbir bilgim yok." On birinci kuşun arzı. Geçici hevesler. Bir başka kuş Hüdhüd'e şöyle dedi. "Ey halis iman sahibi! Ben hiç şöyle rahat bir nefes almadım. Hayatım boyunca hep elem ve kederlerle boğuştum. Şu dünyanın günah keçisiyim sanki. Kan kesilen gönlümde öyle dert ve hüzün var ki her bir zerrem yas içinde. Hep şaşkın ve aciz haldeyim. Bir an olsun neşe yüzü gördümse kafir olayım. Bütün bu gam yüzünden serseriye dönmüşüm ben. Şu halimle bu manevi yola nasıl çıkabilirim? Bunca hüznüm olmasaydı eğer, sizinle seve seve çıkardım bu seyahate. Fakat içim böyle kan ağlarken ne yapabilirim ki? Şu an artık sen her şeyimi bildin, öğrendin. Söyle, ben ne edip eyleyeyim?" Hüdhüd'ün cevabı. "Ey gurur ve kibri yüzünden duygusuzlaşmış olan! Beş para etmez hırs ve ihtiraslarının esiri olmuşsun sen. İsteklerin ister tatmin olsun ister olmasın, hepsi de göz açıp yumuncaya kadar geçer gider. Çünkü bu dünyalıktır onlar. Bir nefeste geçip giden her şey gibi ömür de, bak geçip gitmedi. Madem dünya geçiyor, sen de ondan geç. Bırak, terk et onu ve artık dönüp bakma ona. Çünkü gönlünü fani olana bağlayanın kalbi gafletten uzaklaşmış, diri bir kalp değildir. Şerbet içemeyen şeyh. Ulvi düşüncelere sahip, gözleri manevi yol üzere sabit bir er vardı ki, kimsenin elinden asla şerbet içmezdi. Biri kendisine sordu, "Ey Allah dostu, niçin hiç şerbet içmek istemezsin?" Cevap verdi, "Tepemde dikilip duran ve şerbeti elimden kapmayı bekleyen bir adamı, ölüm meleğini görmekteyim de ondan. Başucumda öyle biri durup dururken şerbeti içecek olsam zehir olur bana. Öyle bir muhafızın önünde şerbetin tadı mı kalır? Şerbet değil, zehir olur o bana eğer içersem. Bir şey, isterse 100 cihana bedel olsun, eğer onun kalıcılığı sadece bir nefeslikse, yarım arpa bile etmez. Bir anlık birlikteliğe, kısacık bir vuslata ben nasıl bel bağlayabilir, o hiçliğin üzerine nasıl temel atabilirim? Arzuna kavuşmuş, muradına erişmişsen bile, o bir nefeslik tatmin için hiç de öyle böbürlenme. Muradına eremediğin için kararırsa dünyan, sızlanma. Muratsızlık da sadece bir anlıktır nasıl olsa. Gam ve ıstıraba duçar olmuşsan eğer, senin yüceliğindendir o, değersizliğinden değil. Peygamberlerin çektikleri acı ve ıstıraplarının yanında, Kerbela şehitlerinin acıları bile hiç kalır. Dışarıdan sana meşakkat gibi görünen şey, aslında gören göz için hazinenin ta kendisidir. Her an sana yüzlerce ihsanda bulunulmakta. Onun lütfu ve keremiyle sen dünyalara sahipsin aslında. Onun bütün bu nimetlerini hatırlamıyorsun, o yüzden de geçici bir zahmete katlanamıyorsun. Bu mudur dostluğun nişanesi? Ey içi kara, öz yok sende. Tepeden tırnağa posttan, kabuktan ibaretsin. Minnettar hizmetçi. İyi kalpli bir padişah bir gün hizmetçilerinden birine bir meyve verdi. Hizmetçi o meyveyi öyle bir iştahla yemeye koyuldu ki, görseydin ondan daha tatlı bir meyveyi daha önce hiç yemediğini sanırdın. Onun böyle iştahla yiyişi, padişahın da iştahını kabarttı. Hizmetçiye dedi ki, "Öyle iştahla yiyorsun ki benim de canım çekti. Ver onun yarısını bana." Padişaha meyvenin yarısını verdi. Padişah tadınca yüzünü buruşturdu ve kaşlarını çattı. Bu kadar acı bir şeyi böylesine iştahla yiyesin. Hayır, hiç kimse asla senin bu yaptığını yapamaz. O manevi yol eri ise padişaha şu cevabı verdi. Efendim, sizden o kadar çok armağan aldım ki, verdiğiniz bu acı meyveyi reddedemezdim. Sizin elinizden bana her an hazineler bağışlanıp dururken, bir meyvenin acılığından nasıl şikayetçi olabilirdim? Nimetlerinle habire beslenip dururken, ben senin elinin ihsanını nasıl acı bulabilirdim? Bunun gibi, sen de ey Allah'ın kulu, onun yolunda dara düşersen, o sıkıntıların senin için bitip tükenmez hazineler olduğundan emin ol. Onun hikmetinden sual olunmaz. Madem işler böyledir, o hizmetçi gibi davranmalısın. Elinden başka ne gelir? Bu manevi yolda pişmiş erler, gönül kanına bulanmamış bir lokmayı asla tatmadılar. Her ne zaman tuz ve ekmek için oturdularsa, ciğerlerinden kan damlamadan bir parça ekmek dahi koparmadılar. Bir ünlü ve bir sufi. Ünlü bir adam bir sufiye sordu. Günlerini nasıl geçiriyorsun kardeş? Sufi cevap verdi. Hamamın külhanına gömülüp kalmışım. O yüzden de dudaklarım kupkuru. Eteğim de kir pas içinde. boynumu keserler diye cesaret edemiyorum bir parça ekmek kesmeye. Eğer sen bu dünyada bir anlık saadet arıyorsan, ya rüya görüyorsundur ya da sayıklıyorsun. Mutluluğu arıyorsan şayet sen, tedbirli ol da o sırat köprüsüne er gibi git. Bu dünyada gönül hoşluğu diye bir şey olmaz. Gönül hoşluğundan zerre dahi bulunmaz. Harlayan ateş gibi bir nefis var oldukça neşeli bir gönül nasıl olur da olur? Bir pergel misali dünyayı dolaşsan, tek bir noktada dahi hoşnut bir gönül bulamazsın. Yaşlı kadın ve Şeyh Efendi. Yaşlı bir kadın bir gün Şeyh-i Mihne'ye ricada bulundu. Bana gönül huzurunu sağlayacak bir dua öğret. Şimdiye kadar onca mutsuzluğa sabrettim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Bana gönül hoşnutluğunu sağlayacak öyle bir dua öğret ki gece gündüz hiç dilimden düşürmeyeyim. Şeyh cevap verdi. Uzun zaman önce dizlerimi diktim, başımı üstüne koyup hayli düşündüm. Senin arzuladığın o şeyi ben bulamadım. Dahası onun zerresi olsun ne gördüm ne tattım. Bu derde deva bulunmadıkça, ki devası yoktur, nasıl olsun insanda gönül hoşluğu? Hazreti Cüneyd'e sordular. Bir dilenci Cüneyd Hazretlerinin huzuruna varıp sordu. Ey Allah'a kayıtsız şartsız av olmuş er. İnsan gönül huzuruna ne zaman erer? Buyurdular. Gönülde o olduğu zaman. Padişah ile vuslatını gerçekleştirmedikçe senin bu yoldaki ara bulucun hep bedbahtlık olacaktır. Zerrenin şaşkın şaşkın dönüp durmasını doğru bulurum. Çünkü onun güneşi görmeye ve hararetine tahammülü yoktur. Zerre 100 kere kanlara batsa, bulansa bile nasıl kurtulabilir o şaşkın şaşkın dönüp durmaktan? Zerre, zerre olduğu sürece zerre olarak kalır. Öyle olmadığını söyleyen haddini bilmezdir, küstahtır. Siz onu çevirip döndürseniz bile bunu yapan kendisi olmaz ki. Yine zerre olarak kalır. Kendisi ışık kaynağı güneş olmaz. Başlangıçta zerreden doğan da aslı bakımından yine zerre olacaktır. Tümüyle güneşte kaybolsa bile kendisi ebediyen zerre olarak kalır. İster çok iyi olsun, ister çok kötü, ömrünce habire çırpınsa da kurtulamaz zerre, zerreliğinden. Ey sen, sarhoş gibi yalpalayıp duran zerre! Sen güneşle güreşemezsin. Sen, ey bir zerre gibi durmadan dönmekte olan! Aczini açıkça görebilmeni sabırla bekliyorum. Güneşin peşindeki yarasa. Bir gece bir yarasa kendi kendine şöyle diyordu. Nasıl oldu da ben güneşi hiç göremedim? Bir an için kendimi onda kaybedeyim diye hayatımı fır fır dönmekle geçiriyorum. Halbuki onun eşiğine varabilmek için aylar ve yıllar gözlerimi yumup kanat çırpıyorum. Bilge biri ona seslendi. Ey gururundan sarhoş olmuş! Seni ondan ayıran mesafe binlerce yıllık yoldur. Aş aşkın, onca yolu nasıl kat edebilirsin? Kuyunun dibindeki karınca aya erişebilir mi hiç? Yarasa cevap verdi. Hiç endişe etmiyorum. Çabamın sonu ne olacak görmek için uçtukça uçacağım. Gerçekten de kendisinde ne takat, ne tüy, ne de kanat kalıncaya dek mest ve kendini bilmez halde senelerce uçtu. Neticede canı yandı, bedeni eridi, kanatsız ve tüysüz kalıp tükendi bitti. yine de güneşten haber alamayınca kendi kendine şöyle dedi. Yoksa ben güneşi geçip gittim mi? İrfan ehli biri onu uyardı. Basbayağı hayal görüyorsun, hayal. Görmüyor musun ki yolun daha başındasın ve daha topu topu bir adım atmışsın. Bir de kalkmış güneşi geçip gittiğini, o yüzden tüysüz ve kanatsız kaldığını söylüyorsun. Yarasa bu sözleri duyunca kendini kaybetti ve elinde geriye kalan ne varsa o da gitti. Derken çaresizlik içinde güneşe döndü, yalvarıp yakardı. Güneşten şu cevap geldi. Bu kuşun gönül gözü açık. Az, hiç yoktan iyidir. İlerlemeye devam et ve daha uzaklara git.''